أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine Kehf suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 45 ve 46. ayetleri anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala hem o ayetleri hem tüm kitabını en iyi anlayan, en güzel şekilde yaşayan ve olması gereken biçimde tüm insanlığa ulaştıran kullarından eylemesini hepimiz için niyaz ediyorum. Allah-u Teala hepimizi bu büyük hizmette önde olanlardan eylesin. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz. Sonra dersimize devam ediyoruz.
Evet, bugün Kehf Suresi 45 ve 46. ayetler var. İlgili ayetler mealen şöyle. Onlara dünya hayatını şöyle örneklendir. O gökten indirdiğimiz su gibidir. Yerin bitkileri o su sayesinde yetişip birbirine karışır. Daha sonra rüzgarın savurduğu kuru ot parçalarına dönüşür. Allah her şeye bir ölçü koyan ve uygulayandır. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Kalıcılığı olan iyi işlerse Rabbinin katında hem karşılık bakımından daha iyidir, hem de ümit bağlamaya daha layıktır.
Evet. Evet, Allah-u Teala bu ayetlere uygun davranmayı hepimize nasip eylesin. Diyor ki Allah, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Dünya hayatının örneğini onlar için gökten inen su gibi, yani su misali onlar için anlat diyor Allah-u Teala. فَاَخْتَلَتَ بِهِ, gökten su indi, yerin bitkisi onunla karıştı. Tabii o inen su önce toprakla karışır, çamur haline gelir. O çamur toprağın içerisindeki bitkiyle karışır. O bitki de büyür ve toprağın dışına çıkar. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا. Tabi o büyüyor, toprağın üzerine çıkıyor, her tarafı güzel gösteriyor. Geçen hafta okuduğumuz bu surenin ayetleri gibi, o bahçe sahibi, ortada üzüm bağları var, çevresinde hurmalar var. Bu iki üzüm bağı arasında, bu iki bahçe arasında bunların yetiştirmiş oldukları tahıllar var. Ve ortadan da bir nehir akıyor. Su var, her şey var. Toprak gayet güzel. En küçük bir eksiklik olmadan Allah-u Teala onlara bütün iyilik ve ikramlarda bulunuyor. Çok güzel ürünler oluşuyor. Ve adam başlıyor Allah'a kulluk edeceğine, bunu bana veren Allah'tır diyeceğine kendisini öne alıyor. İşte bu benim diye kendisini ön tarafa alıyor. Ahiretin olduğuna inanmıyorum ama varsa Allah ahirette bundan daha fazlasını verir diyor. Allah'a inandığını söylüyor ama kendisini de Allah'ın yerine koyuyor. Hadi sen misin? Bir de yanında ona nasihat eden bir arkadaşı var. Gayet düzgün, gayet güzel sözler söylüyor. İstersen açıkçası onları bir oku da tam bir hatırlamış olalım.
Şimdi geçen hafta okuduğumuz kıssa surenin 32. ayetinden itibaren başlıyordu. Hani tekrar etmek babından şöyle hızlıca mealen bir okuyayım. Onlara şu iki adamı örnek ver. Birine iki üzüm bağı vermiş, bağların etrafını hurma ağaçlarıyla çevirmiş, iki bağın arasında da ekin bitirmiştik. Her iki bağ ürünlerini eksiksiz olarak vermişti. Aralarından da bir ırmak çıkarıp akıtmıştık. Adam ürün sahibi olmuş, bunun üzerine arkadaşıyla konuşurken şöyle demişti. Benim malım seninkinden çok, adam yönünden de daha üstünüm. Kendisini yanlışa daldırmış bir şekilde bağına girmiş ve şöyle demişti. Ben buranın hiçbir zaman yok olacağını düşünmüyorum. O saat, yani mezardan kalkış saati diye bir şeyin olacağını da düşünmüyorum. Ama olur da Rabbimin huzuruna çıkarılırsam, orada kesinlikle bundan daha iyisini bulurum. Karşılıklı olarak konuşurlarken arkadaşı ona şöyle demişti: seni topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratan ve sonra bir adam haline getireni, yani Allah'ı görmezlikten mi geliyorsun? Ama ben senin gibi değilim. O Allah'tır, benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde keşke maşallah Allah'ın verdiği dışında bir güç yoktur deseydin. Beni mal ve evlat yönünden kendinden aşağı görüyorsan şunu bil ki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verebilir. Seninkine de gökten hesabını görecek bir afet gönderir de orası çıplak ve kaygan bir yüzeye dönüverir. Ya da suyu çekilebilir. Artık o suyu arasan da asla bulamazsın. Derken ürününü bir felaket sardı. Nankörlük eden adam yaptığı harcamalara üzülerek ellerini ovuşturmaya başladı. Bağ çardakları üzerine çökmüştü. Ah, keşke Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım diyordu. Onun Allah'tan başka yardım edecek kimsesi olmadı, kendi kendine de bir şey yapamadı. İşte böyle bir durumda koruyup kollamak bütünüyle gerçek olan Allah'a özgüdür. O en hayırlı karşılığı veren ve işlerin sonunu hayırlı kılandır. Evet.
Ama şimdi bu arkadaşı onu neye benzetti? Dedi ki Allah seni topraktan yaratmadı mı? Peki o şahıs bu kadar böyle kendisini önemseyen kişi, böyle bir kişi ne toprağı kardeşim diyebildi mi?
Çünkü zaten kendi de iyi biliyor her şeyi.
Her şeyi gayet iyi
Evet.
biliyor. Peki Allah o bitkilerin tamamını topraktan yarattı da bizi de ondan yarattı. O zaman o bitkiler yok oluyorsa biz de yok olup gideceğiz. Biz de şuradaki bir ağaç gibiyiz, yani şuradaki bir ot gibiyiz. Onun ömrü şu kadar, bunun ömrü bu kadar. Benim ömrümün de ne kadar olduğunu sadece Allah bilir. Mesela Allahü Teala En'am suresinin ikinci ayetinde ne diyor? وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ diyor, değil mi?
Evet.
Sizi çamurdan yaratan O'dur. Mesela şu ayette de söyledi, ilk okuduğumuz ayette. Gökten indirilen su toprakla karışıyor. Toprakla karıştığı zaman ne oluyor? Çamur oluyor. O toprağın içerisinde de yeryüzü bitkilerinin tohumları var. Onunla karışıyor. Onlar bitiyor. Peki o bitenleri yiyerek biz ancak vücudumuzu, hayatımızı sürdürebiliyoruz. O bitenlerle beslenen hayvanlardan yiyerek hayatımızı sürdürebiliyoruz. Dolayısıyla hayvanların da, insanların da tamamının olmazsa olmazı toprakla suyun birleşmesinden oluşan yiyeceklerdir.
Evet.
O zaman tamam, biz de bu şekildeyiz. Şuradaki ağaç yok olup gittiği gibi biz de bir gün yok olup gidiyoruz. Bütün bunları çok kapsamlı bir şekilde düşünmek gerekiyor. Şimdi ondan sonra Allahü Teala diyor ki:
Asbaha
Feasbaha heşima. Yani şimdi bakıyorsunuz yeryüzü gayet güzel. Aman ya Rabbim ne kadar güzelmiş, ne kadar güzel yaratmışsın falan. Ama bir müddet sonra bakıyorsunuz ki yeryüzünde hiçbir şey kalmamış.
kuru parçalanmaya
Ha,
başlamış.
kuru ot bile kalmıyor. Peki, yani ancak bir kuru ot parçaları halinde oluyor.
Onlar
O
da
hale geliyor. Onu
tezahürü
da rüzgar oradan
savuruyor
oraya,
sağa
oradan
sola.
oraya atıyor. Artık yani çünkü sabit olacağı bir şey yok. Toprağa bağlı değil. Biz de eğer Allah'ın emirlerine bağlı olmazsak bizi de rüzgar o tarafa da bu tarafa da savurur ve hiçbir değerimiz olmaz. Bir orada bir burada. Ondan sonra diyor ki ve kânallâhu alâ kulli şeyin
Muktedir.
muktedira. Allahü Teala her şeye bir ölçü koyan ve o ölçüye göre o şeyin var olmasını sağlayandır. Mesela ne diyor Allahü Teala? İnna külle şeyin halaknâhu
bir kader.
Bir kader.
Her şeyi bir ölçüye göre
Her
yarattık.
Her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Mesela izâ arâde şey'en en yegûle lehu kün. Bir şeyin oluşmasını istediği zaman zaten ölçüsüne göre diyor. Hı-hı. Tamam. Ol der, oluşuverir. İşte muktedir de ölçüsünü koyan
ve uyguluyor.
Ve uygulamaya sokandır Allahü Teala. Allahü Teala'nın ölçüsüz hiçbir işi yoktur. Hepsinin kuralını koymuştur. Ona göre biz de Allah'ın koyduğu kurallara uyarsak bir işe yararız, yoksa yok. Peki bu konuda okuyacağın ayetler var mı?
Evet. Bu bir sonraki ayetle birlikte hocam.
Tamam, zaten birlikte olsun.
Bir tane
tamam.
Daha ayet var ya.
Diyor ki Allahü Teala el malu vel benun. Tamam, mal ve evlatlar. Nedir bunlar? Zînetül hayâti dünya. Dünya hayatının süsüdür. Az önce o okuduğumuz ayette bitkilerin toprağın süsü olması gibi. Bunlar da evimizin süsüdür. İşte malımızın olması dünya hayatının süsüdür. İşte başkalarına karşı biraz önce Yahya Hoca'nın okuduğu o şahıs gibi işte benim şuyum var, buyum var falan filan diyerek kendimizi bir şey zannedebiliriz. Peki bunlar dünya hayatının süsü. Yarın bunların hepsi çer çöp olacak. Hiçbir şey kalmayacak. Zaten bunları anlatan ayetler de inşallah haftaya okumak nasip olur. Peki kalıcı olan nedir? El-bâkiyâtu sâlihât. Kalıcı olanlar salih amellerdir. Ne demek salih? Allah'ın koyduğu kurallara uygun davranışlardır. Burada şunu tekrar hatırlayalım. Allahü Teala dinini fıtrat diye tanımlıyor. İnsanların doğal yapısında olan ve tabiatta olan o doğal yapıya uygun tüm kanun ve kuralları Allah kendisinin dini yapmıştır. Onun için o salihat dediğiniz zaman iyi şeyler evrenseldir. Kötüler de evrenseldir. Ama bazı ufak tefek yanlış anlayışlar, insanların yanlış bir şekilde şartlandırıldığı durumlar olabilir. Vel bakiyatü salihat. Kalacak olanlar salih olanlardır. Yani Allahü Teala'nın koyduğu kanun ve kurallara uygun, yani kendimizin de ona göre yaptığımız davranışlarla elde ettiğimiz iyi sonuçlardır. Vel bakiyatü salihat. O geriye kalacak olan salih ameller hayrun inde rabbik. Rabbin katında hayırlı olandır. Hayırlı olan, senin ne kadar paran var, o değil. Senin ne kadar malın mülkün var, ne kadar evin var, ne kadar gelirin var, değil. Allah katında şey olan, sevap bakımından Allah katında daha hayırlı olan ve böyle ileriye yönelik hedeflenebilecek, yani böyle ileriye doğru plan ve projeler yapılabilecek olan en hayırlı şey kalıcı, salih işlerdir. İyi şeyler yapmaktır. Bu kalıcı olanlar bizim yanımızda da kalabilir, bizden sonra da kalabilir. Çok hayırlı işler yapmış olabiliriz. İnsanlar bizden sonra o hayırlardan yararlanırlarsa Allah onun sevabından bize de verir. Ama çok hayırlı işler yapmışızdır, vefat etmişizdir. Bütün bunlar kayda geçmiştir. Onların karşılığını da ahirette göreceğiz. Şimdi bu iki ayetle ilgili ayetleri Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Evet, şimdi 45 ve 46. ayetleri okuduk bugün. 45. ayette Allah Teala dünya hayatını bir örnekle bize anlattı. 46. ayette de mal ve evlada bakışımızın nasıl olması gerektiğini ve asıl önemli olanın da kalıcı salih ameller olduğunu gösterdi. Şimdi bu ayetler biraz önce baştan sona okuduğum 32. ayetten itibaren anlatılan bir kıssanın sonunda yer alıyor. O kıssada iki adamın hikayesi anlatılmıştı bize örneği. Ve hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi adamın bir tanesine Allah iki bahçe vermiş. Üzüm bağı daha doğrusu. Üzüm bağı var. Etrafını hurmalarla çevrilmiş etrafı. Arada ekin yapılabilecek bir yer var. Ve suyu da aradan akıyor. Böylesine güzel bir şey. Ama adam kendisine bahşedilen bu nimetlerin
şükrünü ifa edeceği yerde 34. ayette diğer komşusuna, arkadaşına gidip ene ekseru minke malen ve e'azzu nefera dedi. Ene ekseru minke malen. Ben mal açısından senden üstünüm. Benim malım senden çok ve adam yönünden de yani çoluğum çocuğum çalışanım da senden çok dedi. Bakın mal ve evlat. Bunu bir övünç vesilesi haline getirdi ve kibirlendi arkadaşına karşı. Ve bu da zamanla onu Allah'a karşı da bir başkaldırıya sevk etti. Ve daha sonra kendisi dedi ki ya ben bu malımın mülkün hiçbir zaman yok olacağını falan zannetmiyorum. Ama oldu ki kıyametin de kopacağını düşünmüyorum. Ama oldu ki yarın bir gün Rabbimin huzuruna çıkarılacak olsam kesinlikle bundan daha iyisini de bulurum ben. Böyle dedi ve bu enaniyeti Cenab-ı Hakk'ı ikinci plana düşürmesine kendisini yol açtı. Peki diğer arkadaşı bu tehlikenin farkına varıp onu hemen anında uyardı ve dedi ki sen seni topraktan yaratan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratan, sonra sana bu şekli şemaili veren Allah'ı mı görmezlikten geliyorsun? Bak sen ona karşı kafirlik mi yapıyorsun? Yok mu sayıyorsun onu? Halbuki ben öyle yapmam dedi. O benim Rabbim ve ben hiçbir şeyi Rabbime ortak koşmam. Yani senin gibi kendi nefsimi, hevamı Rabbime ortak koşmam dedi. Bakarsın dedi senin sahip olduğun bu nimetlerin daha iyisini Allah bana verir. Seninkini de yakar yok eder Allah. Olur mu? Hemen ardından olduğunu görmüştük. Bir anda diyor bir afet geldi. O adamın bahçesini sardı. Her şey yerle bir oldu ve adam bütün yaptıklarına pişman oldu ve dedi ki keşke hiçbir şeyi ben Rabbime ortak koşmasaydım. Kimi ortak koşmuştu? Kendi nefsini, hevasını ortak koşmuştu. İşte bakın bunca mal, bunca servet bir anda belki birkaç dakika içinde yok oldu gitti. Hiçbir şey kalmadı elinde. İşte 45. ayet diyor ki dünya hayatını onlara şöyle örneklendir. Bir su düşünün diyor. Bir su gökten iniyor yağmur. O toprağa inince toprağın kendisiyle de karışıyor. Toprağın içindeki tohumlarla da karışıyor. Bitki çıkıyor, büyüyor. Tarlalar güzelleşiyor. Biraz sonra ayette ayrıntılandıracağız bunu. Ama vakti gelince her şey sararıyor, soluyor, çerçöpe dönüşüyor. Ve bir rüzgarla daha önce bağlı bulunduğu topraktan da kopuyor. Sağa sola savrulup gidiyor. İşte ne oldu? Bakın bir ay, iki ay, üç ay zevki sefasını sürdüğünüz tarlanızdan, bağınızdan, bahçenizden hiçbir şey kalmadı. Dünya hayatı zaten böyle. Bugün nimetin sefasını sürersiniz ama yarına bir şey kalmayabilir. O yüzden malmış, evlatmış bunlar değil önemli olan diyor. Sizi ahirette de yalnız bırakmayacak olan salih amellerin peşinde koşun. İşte şimdi onlarla ilgili Cenab-ı Hak özellikle bu 45. ayeti ayrıntılandırdığı ayetleri görelim. Mesela Yunus suresine gidelim. 10. sure, onun 24. ayeti. Orada Cenab-ı Hak aynı bu 45. ayette Kehf suresinin olduğu gibi diyor ki اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının örneği şöyledir diyor. Ancak şöyledir. Kemain, bakın yine aynı, bir su gibidir. Nasıl bir su? Enzelnahu mines semai, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yağmur iniyor. Fehtelata bihi nebatul ardi ve onunla o suyla yerin bitkileri karışıyor. Yani yetişiyor, büyüyor ve birbirine giriyor. Değil mi? Bir şey ektiğiniz zaman ilk başta bir filizi çıkıyor, sonra büyüyor ve hepsi birbirine giriyor. Nasıl bir hal oluyor? Mimma ye'kulun nasu vel en'am. Daha sonra ondan insanlar da yiyor, istifade ediyor. En'am, hayvanlar da yani koyunu, keçisi, sığırı, devesi de yiyor onları değil mi? Saman oluyor, şu oluyor, bir oluyor. Sizin meyvesini yediğiniz şeyin kabuğunu da onlar yiyor vesaire vesaire. Hatta izâ ehezetil ardu zuhrufeha. Derken diyor, iyice o tarladaki ekinler, İşte filizlenenler büyüyor, çiçek açıyor, meyve veriyor falan. Donanıp süsleniyor. Bütün şeyini, süsünü alıyor üzerine. Ve zeyyenet ve iyice süslenmiş bir hale geliyor. Bağınıza, bahçenize girdiğiniz zaman siz de ondan mutlu oluyorsunuz. Ektiğiniz ürünü gözünüzde görüyorsunuz. Bir emek sarf etmişsiniz. Her şey dört dörtlük. Süper.
Ve zanne ehluha ennehum kadirun aleyha. Ama diyor ki sahipleri oranın tamamen kendi kontrolleri altında olduklarını düşünmeye başlıyorlar artık. Diyorlar ki biz yaptık bunu. Ben yaptım. Ben ektim. Ben büyüttüm. Ben biçtim. Ben şey yaptım falan. Her şey benim. Ben yapıyorum. Yıllardan da beri de ben yapıyorum bu işi. Ben emek sarf ediyorum. Dolayısıyla bütün kontrol bende. Tam her şey benim demeye başlıyor. Tıpkı o iki bahçe sahibindeki yanlışlığı olan adam gibi ben demeye başlıyor. Cenab-ı Hak diyor ki etaha emruna leylen evnehara. Gece veya gündüz hiç fark etmez. Oraya bizim azap emrimiz, felaket emrimiz gelir. Allah öyle yazmış. Ne olur? Fecealnaha hasiden keellem tagne bil ems. Sanki diyor orayı bir an hasat edilmiş bir yere çeviririz. Sanki bir gün önce orada hiçbir ürün yokmuş gibi olur diyor. Sen bir şey yapmadın. Dört dörtlük bıraktın. Eve girdin, çıktın. Her şey yerle bir olmuş. Her şey, bütün ürün gitmiş. Tonlarca ürün yerde. Bir dünya emek mahvoldu. Hani hep ben yaptım, ben yaptım diyordun. Demek ki senin kontrolünde değilmiş. Engelleyemedin. Her şey yandı, bitti, kül oldu.
Evet. İşte kedalike nufassilul ayati li kavmin yetefekkerun.
İşte biz düşünen bir topluluğa ayetlerimizi böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz diyor.
Mesela şimdi Musa aleyhisselam Firavun'u elçi olarak gönderildi. O gittiği zaman ne dedi Firavun? En rabbukumul ala.
Hepiniz buraların sahibi benim dedi yani.
Sizin en yüce Rabbiniz benim dedi. Ya bu da kimmiş?
Evet, aynen öyle.
Yani işte Nazihat suresinde. Bir de Firavun'un en yakınında İsrail oğullarından olan halkına yapılan o yanlışların hiçbirisini görmeyip Firavun'un yanında yer alan, hani erkeklerini öldürüyorlar, kadınlarını canlı bırakıyorlardı ya.
Evet.
Musa aleyhisselam da gelmişti. Karun ne yapıyor? Mesela Karun'la ilgili ayetler var. İstersen Kasas suresi 76 ve devamında bir oku da yani az önce sen söyleyince aklıma geldi. Çok önemli bir örnek olacak bu da.
Hemen açayım.
Mesela Firavun her şeyini kaybetti zaten.
Evet, 28. sure kaçıncı ayet?
76.
76. Hemen oradan okuyalım. Bakalım kimmiş bu Karun? Diyor ki Kasas suresi 28. sure onun 76. ayeti. Karun Musa'nın kavminden yani İsrailoğullarından biriydi. Ama onlara karşı haddini aştı. Ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarları bile güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Bakın anahtarları bile güçlü, kuvvetli bir topluluğa ağır geliyordu. Bir gün kavmi ona şöyle demişti. Şımarma, Allah şımaranları sevmez. Bak demek ki bu mal, mülk, bu variyet şımartmış adamı normal. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Dünyadan da payını unutma. Allah sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Sen de iyi davran. Ah yeryüzünde düzeni bozmaya çalışma. Allah bozguncuları sevmez. Karun bu sözler üzerine onlara dedi ki bu zenginlik bana sadece bende olan bilgi sayesinde verildi. Bak yine kendinden bilmeye başlıyor işte.
Aynı,
hiçbir şey değişmiyor yani. Hani ben bir şey biliyorum ki bu kadar zenginim kardeşim. Ya ben hak ettim. Ben çalıştım, ben kazandım. Peki diyor Allah, o kendisinden önceki nesiller içinden daha güçlü ve daha zengin nice kimseleri Allah'ın helak ettiğini bilmiyor mu? Bakın Karun'dan da daha zengin olanlar varmış. Ama Allah yerle bir etmiş onları. Suçlulara işledikleri günahlar sorulmayacak. Karun bütün haşmetiyle kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatı peşinde olanlar, bakın işte geçici olan dünya hayatının peşinde olanlar dediler ki ah keşke Karun'a verilenin bir benzeri bizde de olsa. O gerçekten büyük bir paya sahip. Yani Allah ne nimetler vermiş adama. Fakat ilim sahibi olanlarsa şöyle dediler. Yazık size, yazık. Allah'ın inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara vereceği karşılık daha iyidir. Hani siz geçici olanı istemeyin, kalıcı olanın peşinde olun. Buna da ancak sabırlı olanlar, yani duruşunu bozmayanlar böyle bir nimete ulaştırılır. Sonra onu da, yani Karun'u da, konağını da yerin dibine geçirdik. Allah'tan başka yardım edecek kimsesi olmadı. Kendi kendine de bir şey yapamadı. Peki, daha düne kadar onun yerinde olmak isteyenler şöyle demeye başladılar. Vay be! Demek ki Allah kullarından tercih ettiği kişi için rızkı genişletirmiş de daraltırmış da. Allah bize iyilikte bulunmasaydı bizi de batırırdı. Vay be! Demek ki kafirler umduklarına kavuşamazlarmış. İşte son yurt. Orayı yeryüzünde üstünlük taslamak ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere has kılarız. Mutlu son takva sahiplerinin, yani kendini yanlışlardan koruyanların hakkıdır diyor. Evet ya, yani Karun da olsanız her şey bir gün bitiyor, hem de hiç ummadığınız bir anda.
Abi mesela işte Mümin evet. Suresi'nde Allahü Teala hani Karun'un şeyin yanında olduğunu bize gene de bildiriyor. Yani son ana kadar yanında Firavun'un.
Evet.
İşte bana bir şey yap da şey çıkayım bakayım diyor. Musa'nın yalan söylediğine inanıyorum.
Haman'a diyor onu diyor. Ya Haman,
ha, Haman da Karun değil. Evet. Doğru, yanlış hatırlamışım.
Ama bu onun yanında para babası belli yani.
Tabii onun yanında para babası.
Şeyleri,
evet.
Maddi
birisi askeri yönden, evet, birisi şey, evet, para yönünden çok üstün şeyler. Ne fark eder? Yani bugün de dünyada paralarıyla bütün devletlerin gırtlağına yapışmış olan insanlar,
evet,
var.
Aynen.
Kendilerini ilah kabul edip ahlakı bozuyorlar, sağlığı bozuyorlar, efendim gıdaları bozuyorlar, tabiatı, her şeyi bozuyorlar. Ve insanların bir an önce da ölüp gitmesini istiyorlar ki dünya kendilerine kalsın. Karnına kalmayan dünya sana mı kalacak? Dolayısıyla bunlar da öyle zannediyorlar hiç. Yani Allah-u Teala'yı yok sayarak kendilerini öne alıyorlar. Evet.
Şimdi bu dünya hayatını örneklendiren bir ayetimiz daha var elimizde. Onu da görelim. O da Hadid suresinde, 57. surede, onun 20. ayeti. Allah Teala orada şöyle tarif ediyor bize. Diyor ki: "İ'lemu ennemel hayatud dunya la'ibun ve lehvun." Şunu iyi bilin ki dünya hayatı bir oyun oynama, bir oyalanmadan ibaret. Başka ve zinetun, ve bakın bir süslenmeden ibaret. Yani herkes bu dünya hayatının süsünün peşinden koşuyor. Ve tefahurun beynekum, birbirinize karşı övünüp durmadan ibaret. Ve tekâthurun fil emvali vel evladi, mal ve evlat sahibi, ama daha çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibaret. Dünya hayatı, bakın, her birimiz için bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yani kimi oyun oynaş peşinde, kimi süs derdinde, kimi herhangi bir özelliğiyle bir başkasına övünme derdinde, biri daha çok mal olsun, biri daha çok çocuğu olsun. Yani hep bu dünya hayatına bizi saplayıp kalmamızı sağlayacak olan şeylerin peşinde koşuyoruz. Dünya hayatı çoğu insanlar için şunlardan ibaret. Peki bakın benzetmeye şimdi, Allah ne diyor? Kemeseli gaysin. Bakın bu tıpkı bir yağmur gibidir. Diğer iki ayette bir su gibidir demişti. Yağmur da su zaten. Dolayısıyla kemeseli gaysin. Bir yağmur gibidir ki e'cebel küffara nebatuhu. O yağmur, o yağmurun bitirdiği bitkiler çiftçilerin çok hoşuna gider. Hani ekme biçme işleriyle uğraşan herkes için suyun önemini anlatmaya gerek yok zaten. Çok iyi bilirler. Su indiği zaman yerde tohumu bitiriyor. Bundan hoşnut olmayacak olan bir çiftçi olmaz. Bu çiftçilerin hoşuna gidiyor. Fakat böyle kalmıyor bu iş, değil mi? Yani zamanı geliyor. Bahçe sararmaya başlıyor. Diyor ki: "Summe yehicu." Sonra bu otlar, bu ağaçlar, bu şeyler, bütün ektiğiniz, şey yaptığınız şeyler yavaş yavaş kurumaya başlıyor. Ne oluyor kuruyunca? Fetarahu musfarran. Sararmaya başladığını görüyorsun. O yeşillik yerini yavaş yavaş sararmaya bırakıyor. Ardından ne oluyor? Thumme yekunu hutama. Ve sonunda da bir bakıyorsun ki o bitkiler çer çöpe dönüşmüş. İşte Kehf suresi 45'te diyordu ki bir rüzgarda geliyor onları sağa sola savurup duruyor. Ne oldu? Hani süslenmeydi, hani daha çok olsun diye uğraşıyordunuz, şuydu buydu falan, ne oldu? Hepsi bitti işte. Bakın, وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَد۪يدٌ. Ahirette de çetin bir azap bekliyor insanların çoğunu, ama aynı zamanda وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ. Ama Allah'ın bağışlaması ve rızası da var. Hangisinin peşinde koşacağına sen karar vereceksin. Son olarak nasıl bitiyor ayet? وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değil. Yani saplanıp kalırsanız sizi aldatır. Peki doğru tavır ne olmalıydı? İşte doğru tavır 46. ayette anlatıldığı gibiydi. بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ. Kalıcılığı olan ameller peşinde koşmamız lazım. Yani Allah'ın uygun gördüğü şeyler peşinde. Peki bizim mal ve evlada...
İstersen evet hocam, bir şey buyurun. Az önce çiftçiler diye mana verdiğin kelime neydi?
Küffar.
Küffar.
Evet.
Başka yerlerde o hangi anlamda kullanılıyor yine Kur'an-ı Kerim'in içinde?
Kafirler anlamında kullanılıyor. Evet.
Demek ki çiftçiler...
Yok, çiftçiler kafirdir demeyelim de bizi incitmesinler.
Hayır. Şimdi o zaman bu vesileyle yani kafir ne demek onu bir de anlatırsan. Yani, onu evet. Bir anlatırsan yani... Evet. Yani izleyicilerin aklında daha yani
küfür kökü Kur'an-ı Kerim'de yani Arap dilin bir şeyin üzerini örtmek manasına geliyor. Bu manada sözlük manasında olarak bu biraz önce okuduğumuz ayette de hani çiftçilik yapanlar toprağa tohumu eker ve o tohumu toprakla örterler. O işlemi yaptıkları için örten anlamında kafir, onun çoğulu da küffar olarak geliyor. Ama daha çok Kur'an-ı Kerim'de küffar kim için kullanılıyor? Hakkı örten, gerçekleri örten ve içinde taşıdığı imanın üzerine örten kişiler anlamında kafir ve küffar kelimeleri kullanılıyor. Yani sözlük anlamıyla gayet yakından bağlantılı. Biri toprağa attığı tohumu örten, biri de kendi inancını, doğruları, gerçekleri örten anlamında kafir ve küffar kelimeleri kullanılıyor. Evet. Şimdi mal ve evlada bakışla alakalı şeye geçelim. Biz mal ve evlada nasıl bakıyoruz? Önce ayet dedi ki el-mal ve'l-benun zinetul hayati dunya. Evet, mal ve evlat dünya hayatının süsü. Dolayısıyla bunu sevmekte hiçbir beis yok. Zaten bu gayet fıtri bir olay. Sevebilirsiniz ama önemli olan mal ve evladı Allah'ın emir ve yasaklarının önüne geçirmemek. Önce bizim için Allah gelmeli, ondan sonra diğer dünyevi şeyler. Allah'ın emri ve yasağı bizim için bir numaradır. Onun önüne hiçbir şey alamayız. Onunla ilgili yavaş yavaş birkaç ayet okuyacağım. Önce bu Âl-i İmrân suresinin 14 ve 15. ayetlerine gelelim. Dünya hayatı, mal ve evladın da içinde bulunduğu süslere bakışımız nasıl bizim? Diyor ki Âl-i İmrân 14'te Züyyine linnâsi hubbuşşehevâti minen nisâ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Oho, neler neler saydı Allah burada. Dedi ki kadınlar, evlatlar, yığınlı altın gümüş yani para, cins atlar, işte en'am denen koyun, keçi, sığır, deve gibi sürü olan hayvanlar, toprak ürünlerinden ibaret olan çekici şeylerin tutkusu insanlara hoş gösterilmiştir. Var mı bunları sevmeyen? Her birimiz severiz. Fıtri olarak. Sorun yok. Ama Allah diyor ki ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Ama bunlar dünya hayatının menfaatleri. Bunlar dünyevi. Sizi dünyaya saplanıp bırakabilir. Önemli olan ne? وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Hedeflenecek asıl güzellikler Allah katında. Yani biz Allah'ın emir ve yasaklarına odaklanmak zorundayız. ki bunlardan çok daha güzelini, kalıcı olanını öbür tarafta ahirette bulabilelim. Ne onlar? Allah 15. ayetinde Ali İmran'ın şöyle buyuruyor. Diyor ki, kul, de ki ey Muhammed, اَاُنَبِّيُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ, size bütün bunlardan daha iyisini haber vereyim mi? Bakın bunlar kötü değil. Bunlar da iyi. Ama daha iyisine, لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا, kendilerini yanlışlardan koruyabilenler var ya, yani Allah'ın yapma dediklerinden kaçınanlar, Allah'ın haramlarından, yasaklarından kaçınanlar, onlara ne var? Cennetun tecri min tahtiyel enhar. Bakın içlerinden ırmaklar akan cennetler, bahçeler var. Nasıl hem de halidine fiha. İçlerinde ölümsüz olarak kalacakları, hem de ölmek de yok o tarafta. Ölümsüz olarak kalacakları cennetler var. Ve ezvacun mutahharatun, tertemiz eşler var onlara. Başka, ve rizvanun minallah, ve Allah'ın rızası var. Yani Allah sizden razı olacak. Daha ne olsun? Vallahu basirun bil ibad. Bakın Allah kullarını daima görür. Peki kim bu kullar? Yani bu nimetlere nail olabilmek için, kendimizi yanlışlardan koruyabilmek için hangi yollardan geçiyor olmamız lazım? Devamındaki ayetlerde Allah diyor ki, ellezine, onlar o kullardır ki, yekulûne, hep şöyle derler. Rabbena, İnnenâ âmennâ. Ya Rabbi, biz sana inandık, sana güvendik. Fâğfir lenâ zunûbenâ. Sen de bizim günahlarımızı bağışla. Ve kinâ azâben-nâr. Ve bizi cehennem ateşinin azabından da koru ya Rabbi. Bakın dünyada Cenab-ı Hakk'a sürekli bu şekilde dua ediyorlar. Ama onlar nasıl kimseler? Onlar es-sâbirîne. Bakın sabırlı olanlar. Yani hiçbir şart altında başlarına her ne gelirse gelsin, duruşlarını bozmayan, ilkelerinden, kurallarından taviz vermeyen insanlardır. Bakın sabır, pasif bir şekilde durup beklemek demek değil. Hiçbir şart altında duruşunu bozmamak demek. Allah ne diyorsa onu yapmaya devam etmek demek.
Artık şimdi evet. Artık sabrım kalmadı. Evet. Sabrım bitti. Biten şey sabır olur mu?
Ya sabır zor zamanların işi tabii zaten. Durduk yere ben şu an şunu yapmaya karşı ne kadar sabırlıyım. Başıma gelmeden olmaz ki.
Olmaz. Ya tamam, evet, tamam ama işte evet. Falan. Sen benim içinde bulunduğum şartları bilmiyorum. Ya kardeşim hangi şart altında olursan ol, sen Allah için duruşunu bozmayacaksın. Evet. Allah'a güveniyorsun. Senden daha güçlü birisi olmaz ki. Daha ne istiyorsun ama o imtihanlardan geçeceğini çok iyi bil. Allah sana bir sürü sıkıntılar verecek. Hani şeyde var, ve beşşir-i sabirin dedikten evet. Sonra ne diyor?
اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ
قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ اِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ. Başlarına bir musibet geldiği zaman der ki, ya ben zaten dün yoktum, yarın da olmayacağım. Benim sahibim Allah. Ben niye üzülüyorum ki? Onun huzuruna çıkacağım.
Evet. Yani mal ve evlada bakış da böyle olmalı.
Böyle işte. Olmalı.
Yani böyle olmalı.
Ne olacak efendim?
Bunlar bugün var, yarın yok.
Yani mesela şimdi Gazze'de şehit edilenlere üzülüyoruz. Tabii ki üzülürüz. Gayet normal. Üzülmemiz de gerekir. Ama fark etmez ki şimdi bundan 20 sene sonra ya da 50 sene sonra kim kalacak orada? Biz de kalmayacağız bu dünyada. Önemli olan bizim sahibimiz Allah. Allah bize ne diyor? Onu yapmaktır. Duruşumuzu bozmamaktır. Allah'tan başka hiç kimseden de korkmamaktır.
Sonra dedi ki onlar sabırlı olan, yani duruşlarını bozmayanlardır. Başka, ve sadikine, bakın doğru sözlü olanlardır. Öyle Müslüman yalancı falan olmaz. Özün sözün doğru olacak bir defa. Başka, vel kanitine, bakın Allah'a içten boyun eğen insanlardır onlar. Vel munfikine, mallarından hayra harcayabilen, infak edebilenlerdir. Vel mustagfirine bil eshar, ve seher vakitlerinde. Değil mi? Yani güneş hani bizim sahur vakti dediğimiz vakitlerde ayağa kalkıp, değil mi? Onlara o vakitleri ibadetle değerlendirebilen kullardır onlar diyor. İşte o kullara ahirette dünyada sahip oldukları o ziynet olan her şeyden çok daha güzeli ve kalıcı olanı var. Ama bu kullardan olabilmek şart tabii. Biz şimdi tekrar o mal ve evlat konusuna bakışımıza bir dönelim. Diyor ki Allah Nahl suresi 16. surenin 96. ayetinde. Ma indekum yenfedu. Bakın süper bir ayet gerçekten. Yani bütün ayetler tabii ki güzel ama ya çok öz, çok özet. Sizin yanınızda her ne varsa bakın yenfedu. Bilin ki tükenir diyor. Tükenir. Yok olur bir gün. Sizin şu an sahip olduğunuz her ne varsa yarın bir gün yok olur, biter. Her şeyin bir son kullanma ömrü var. Son kullanma tarihi var. Ya canımız da öyle zaten. Sağlığımız da bir gün bir yere kadar artık bize dayanabiliyor. Bir yerden sonra her şey yavaş yavaş fani olmaya başlıyor. Sizin yanınızda her ne varsa bilin ki onlar bir gün tükenecek. Ama ve ma indallahi Allah'ın yanında olanlarsa bakin kalıcıdır. Yani Allah'ın bize vaat ettiği nimetlerin hiçbiri öbür tarafta tükenmeyecek. Hep var olacak onlar. Ve lenecziyennellezine sabaru. İşte duruşunu bozmayan, sabreden kullara biz vereceğiz Allah diyor. Neyi? Ecrahum. Hak ettikleri ücreti yani ödüllerini vereceğiz. Bi ehseni ma kanu ya'melun. Yaptıklarının en güzeline göre vereceğiz hem de. Yani en güzeline göre değerlendirmeye alacağız diyor Allah. Bir ayetimiz daha var. Mal ve evlada bakışımızı bizim özetleyen yine çok kısa bir ayet. Tegabun suresi 64. surenin 15. ayeti. Diyor ki Allah orada innema emvalukum ve evladukum fitnetun. Bakın mallarınız da evlatlarınız da birer imtihan sebebidir. İmtihan aracıdır onlar. Hem de nasıl? Yıpratıcı bir imtihan. Ama vallahu indehu ecrun azim. Ama büyük ödül Allah katında. Hani yarın öbür gün Allah'ın huzuruna gittiğinizde malınız da çocuğunuz da olmayacak. Sizin yanınızda olan ameliniz olacak. O ameliniz sizin cennete veya cehenneme gidip gitmeyeceğinizi belirleyecek. İşte o gün ne olacağına dair veya daha genel bir ifadeyle mal ve evladın fayda sağlayıp sağlamayacağına dair şu ayeti hiçbir zaman unutmayalım. Sebe suresi 34. sure onun 37. ayeti. Diyor ki Allah ve ma emvalukum ve la evladukum billeti tukarribukum indena zulfa. Bizim katımızda sizi bize yaklaştıracak olan şeyler ne mallarınızdır ne evlatlarınızdır. Yani çok malınız var diye, çok evladınız var diye bize yakın olacağınızı falan düşünmeyin. İlla ancak men amene her kim inanır güvenir Allah'a olması gerektiği şekilde inanır güvenir. Ve amile salihan ve salih ameller yani Allah'ın uygun gördüğü yapılmasını hoş karşıladığı amelleri yaparsa işte fe ulaike lehum ceza'uz zı'fi bima amilu. Onlara yaptıklarının karşılığı kat kat verilecek en az bir 10 üstü yapılanın niyetine göre ve hum fil gurufati aminun ve onlar cennette köşkler içerisinde son derece güven içerisinde bir hayat sürecekler. Hem de nasıldı? Ölmemek üzere. Bir ayetimiz daha var. Onu da unutmayalım. O da Şuara suresinde Şuara suresinin 88. ayetinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet sahnesini anlatırken bize yevme o gün la yenfe'u malun ve la benun. O gün ne malın kişiye bir faydası olacak ne de evladın. İlla ancak men etallaha bi kalbin selim. Kim Allah'ın huzuruna selim yani şirkten arınmış bir kalple gelirse işte onlar kazanacaklar anca. Ve uzlifetil cennetu lil muttakin. İşte o gün cennet böylesi muttakilere yakınlaştırılmış olacak diyor. Peki buraya kadar biz neyi gördük? Mal ve evlada göstermemiz gereken tavrı, bizim onlara bakışımızı gördük. Şimdi bir de bu konu açıldığında okumadan geçemeyeceğimiz bir ayeti kerimemiz var. O da Tevbe suresinde. Tevbe suresinin 24. ayeti. Hani biraz önce dedik ya mal da sevilir, evlat da sevilir ama bunun bir sınırı vardır. Hiçbir şey Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının önüne bizim için geçemez. Malımız da olsa geçemez, evladımız da olsa geçemez. Bu cümleyi temellendiren bir ayeti kerime. Tevbe suresi 24. ayet. Orada diyor ki Cenab-ı Hak bize, kul de ki, inkâne âbâukum. Bakın, babalarınız diyor. Yani buna annelerimiz de gider, ebeveyn olduğu için. Baba, anneniz, babanız diyelim biz buna. Ve ebnâukum, çocuklarınız, kız olsun, erkek olsun. Ve ihvânukum, kardeşleriniz. Ve ezvâcukum, eşleriniz. Kadından erkek, erkek için kadın, hiç önemli değil. Ve aşiretukum, içinde yaşadığınız, bağlı bulunduğunuz topluluk. Ve emvalun iktaraftumuha, o elde ettiğiniz, kazandığınız mallar. Ve ticaretun tahşevne kesadeha, her an kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz. Ve mesakinu terdavneha, o çok sevdiğiniz evleriniz. Var ya, eğer bunlar şöyleyse, nasıl? Ehabbe ileyküm minallahi ve rasulihi. Eğer Allah'tan ve Resulünden daha sevimli geliyorsa size eğer. Bakın, Allah'tan ve Resulünden, yani Allah'ın emir ve yasaklarından demek değil mi? Çünkü Resul bize Allah'ın her kendisine ulaştırdığı şeyi noktasına virgülüne dokunmadan getirene deniyor. Allah'ın emir ve yasaklarından daha sevimli geliyorsa, Allah bir şeyi yap diye emrettiğinde, bunlardan biri yapma dediğinde sen bunları tercih ediyorsan eğer. Allah bir şeyi yasakladığında şu sayılanlardan biri yap canım ne olacak günah benim boynuma dediğinde onu tercih ediyorsan eğer. Ve cihadin fi sebilihi, ve Allah yolunda cihad etmekten, yani elinden geleni yapmaktan, var gücünle çalışmaktan daha sevimli geliyorsa, feterabbasu, bekleyin bakalım. Bekleyin siz. Neyi bekleyin? Hatta ye'tiyallahu bi emrihi. Allah'ın emri, sizinle ilgili emri gelinceye kadar bekleyin. Bakın bakalım Allah sizinle ilgili ne murad edecek? Böyle bir kula. Allah ne murad eder? Kötü şeyler. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Bakın, Allah böylesine yoldan çıkmış bir topluluğu yola getirmez kendileri gelmediği sürece.
Evet. Çok güzel. Allah-u Teala bu ayetlere göre davranmayı nasip etsin. En son okuduğun ayetler bana şu ayeti de hatırlattı. Maide suresinin 36. ayeti. Allah-u Teala diyor ki, yani kafirlik edenler, gerçeklerin üstünü örten ve kendi kafalarına göre hayata yön vermeye çalışanlar var ya, yeryüzünde bütün her şey, altını, gümüşü, gayrimenkulü, binaları, köşkleri, yeryüzünde ne varsa onların tamamı onların olsa, hatta bir o kadarı daha olsa,
yani aklınızın, hafızalarınızın almayacağı kadar
ne olursa olsun, evet, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için onların hepsini verecek olsalar, onlardan kabul edilir. O zaman yani dünyada zenginlik falan filan bunlar önemli değil. Önemli olan Allah'ın istediği kişi olmak. Onlar için acıklı bir azap vardır diyor. Peki Allah'ın istediği gibi nasıl olabiliriz? Az önce okumuştuk ama tekrar da olsun. Bakara suresinde Allah-u Teala 155. ayetten itibaren diyor ki şurası çok kesin. Sizi biraz korku. Bazen korkulu anlarınız olacaktır. Gayet normal. Biraz açlık. Vay be ya, işte yani maaşıma şey kondu ya da işte gelirler yok, bir şey yok. Aç kalacağız falan. Peki mal noksanlığı ve can noksanlığıyla bakarsın ki elindeki malı kaybetmişsin. Çok zenginken 5 kuruşa muhtaç hale gelmişsin. Ve yakınların ölmüş gitmiş. Allah Allah. Yalnız kaldım, tek başıma kaldım. Ben ne yapacağım? Ve gelir noksanlığıyla kesinlikle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğim. O zaman öyleyse başımıza gelenleri Allah'ın bir imtihanı olarak kabul edeceğiz. Asla itiraz etmeyeceğiz. Niye? Çünkü Allahü Teala diyor ki وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sen sabırlı olanlara müjde ver. Şartlar ne olursa olsun bana düşen görev nedir? Onu düşünüp, onu düşünen ve ona göre davranan kimseler olun. Evet, bunlar diyor öyle insanlardır ki başlarına bir musibet geldiği zaman şöyle derler. Biz zaten Allah'ınız. Beni yaratan O, yaşatan O, sahip olduğum her şeyi veren O. Onun vermediği hiçbir şey yok. Tamamı O'na aittir. Benim kendime ait neyim var ki? Zaten O'nun huzuruna çıkarılacağız. Bunun hiç hesabı yapılır mı? Her şeyimi vermiş ona şükretmem gerekirken yok şunu elimden aldım, bunu elimden aldım diye şikayetçi mi olacağım? İşte onlar diyor, onların üzerinde Allah'ın destekleri olur. Ve ikramı olur. İşte onlar doğru yolda olanlardır. Allah cümlemizi doğru yolda olanlardan eylesin. Allah hepimizi rızasından ayırmasın. Allah cümlenizden razı olsun.